Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Nisan 2020 günlerden çarşamba, saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi TürkiyenSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden ya da TRT TV uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı paylaşalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz TRT Hayatın Sesleri. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Özkan Özden Koş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tarihimizde görülmemiş bir zaman dilimi yaşıyoruz hep birlikte. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın da dediği gibi bu bir halk sağlığı savaşı. Halk sağlığı öncelikli olmakla birlikte çok boyutlu sorunları da beraberinde getiren bu mücadeleyi verirken kaynak israfına son verip Sinan gibi üretip Yunus gibi tüketmeliyiz. Bireysel ve toplumsal sağlığımız için zorunlu olarak hayat eve sığar çağrısına uyarken mobbing mağdurlarına online olarak destek veren, yanı sıra bireysel ve toplumsal sorunlar yaşanmaması için de çalışmalar yapan Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin son günlerdeki faaliyetleri üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı İsmail Akgün canlı telefon bağlantısıyla bizlerle olacak. Covid-19 vakalarında son durum, aşı ve ilaç çalışmaları, virüsten korunmak için yapılan uyarılar ve alınan önlemler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Şervan Gökhan canlı telefon bağlantısıyla yayınımızda olacak. Kendisinden son durum hakkında bilgi alacağız. Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Koşarken gördüm, çocukluğuma geri dönmek istedim, saçımı ördüm. Ne yük vardı omuzlarımda, ne derdim oyundan başka. Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında, çocuktum hürdüm. Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm. O kadar yoruldum ki bazen durmadım, yürüdüm. Hiçbir kalpte kalamam, içinde iyilik yok. Kalpte kalamam, içinde iyilik yok.
kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim, saçımı ördüm. Ne yük vardı omuzlarımda, ne derdim oyundan başka. Ne kadar güzeldi çocukluğum aslında, çocuktum büyüdüm.
Büyüdükçe kendime duvarlar ördüm. O kadar yoruldum ki bazen durmadım, yürüdüm.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şu an telefon attığımızda Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı İsmail Akgün var. İsmail Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Sizleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu izleyici dinleyicilerini saygıyla selamlıyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Malumunuz, ülkece, dünyaca zor günlerden geçiyoruz. Hep birlikte evet. Mücadele veriyoruz koronavirüse karşı. Tabii burada temizliğe dikkat ediyoruz, önlemlerimizi alıyoruz ama bunun yanında doğal kaynakları da fazlaca tüketiyor gibiyiz. Ne dersiniz?
Haklısınız. Tabii şimdi bugün aslında yeni bir haberde okudum. 20 saniye ellerimizi sabunlayalım. Evet, dezenfasyon için doğru. Lakin elimizi sabunlarken suyu da açık bırakmayalım. Su özellikle bu çağ için çok önemli bir kaynak haline dönüştü. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İsraftan kaçınmamız gerekiyor.
Evet. İsraftan kaçınmamız gerekiyor. Çok güzel bir konuya vurgu yaptınız. İnsan ve kaynak israfı, değil mi?
Evet. İnsan ve kaynak israfı. Sadece su kaynağımız değil kuşkusuz. İhtiyacımız kadar olan yiyecekleri alma ve bunları israf etmeden, çöpe atmadan, ki çöpten beslenen insanları unutmayalım. Açlıktan milyonlarca ölen insanları unutmamamız gerekiyor. Bunları da kesinlikle göz ardı etmeden, dikkat ederek komşularımız, dostlarımız, akrabalarımız var ise bunlara da sahip çıkarak, destek çıkarak bu nimetleri, bu imkanları israf etmemek gerekiyor. Ama en kıymetli varlık biliyorsunuz Mustafa Bey, insan. Bütün varlıkları yaratan kuşkusuz Allah. Ama insanı yaratan da Allah, değil mi?
Evet.
Yerindeki tüm canlılar, tüm bitkiler, tüm güzellikler kimin için var? İnsan için var. İnsanı da incitmemek, israf etmemek, onlara en ufak bir zarar vermemek gerekiyor. Ama şunu mutlulukla belirtmek isterim ki, dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle hani bize medeni olarak anlatılan Avrupa Birliği gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi sunulan bu ülkelerde üzülerek şunu görüyoruz ki, ben yaşlı bile demek istemiyorum, yaş almışlar demek istiyorum aslında, yaş almışlar adeta ölüme terk ediliyor. Biz bunu büyük bir acıyla, büyük bir üzüntüyle görüyoruz ama devletimiz bununla ilgili acil ve hızlı önlem alarak insana verdiği değeri, hani özellikle kadim medeniyetinden de hareketle Şeyh Edebali ne diyordu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla 65 yaş üstü insanların evde ikamete zorunlu bırakması onları koruma amaçlıdır. Bu zorunlular 20 yaş altına da indi. İşi olmayanlara da aslında indi. Şehirler arası ulaşıma da kısıtlama getirilmesi bu salgını önleme dolayısıyla insana verilen bir değerin göstergesidir. Bunu böyle algılamak ve böyle yorumlamak gerektiği düşünüyorum.
Evet. Sadece. Evlerimizde bulunan ihtiyarlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar bizim değerlerimiz, tarihle olan, kültürle olan bağlantılarımız.
Kesinlikle bizim ailemizin, ülkemizin, hatta dünyanın hafızasıdır onlar. Yaşayan hafızaları.
Haklısınız. Geçen günlerde bir yazı yazdınız. Koronavirüs vakası için ikinci kurtuluş savaşı tabirini kullandınız. Evet. Böyle bir tabiri neden kullandınız?
İzniniz ve şunun için. Ben hani bu süreçte koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldık. Malum hepimiz evde kalmak durumunda kaldık ama bu arada yazma fırsatım da oldu. Çok sayıda yazılar da yazdım. Sanıyorum 5-6 tane makale peş peşe üretme fırsatım oldu. Bunun için de mutluyum. Ama bunlardan biri de işte sizin de ifade ettiğiniz gibi ikinci kurtuluş savaşı. Neden ikinci kurtuluş savaşı? Şimdi biz şuna vurgu yapıyoruz Mustafa Bey. Tarihini bilmeyen geleceğe sağlıklı bir şekilde yol yürüyemez. Bizim Çanakkale destanını, Çanakkale savaşını bilmeyen, efendim Kurtuluş Savaşı'nda bir ülkenin nasıl var olduğunu ve hep birlikte yokluklar içerisinde nasıl var olduğunu hatırlamakta fayda var. Ama bugün sadece ülkemiz değil, dünyanın hemen hemen tamamında ciddi bir koronavirüs salgını ya da saldırısı var. Niye iki kavramı beraber kullandım? Salgın ya da saldırı demek istiyorum. Çünkü saldırı olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ama bu ispatlanmadığı için iki kelimeyi beraber kullanma gereği duyuyorum. Şimdi bundan hareketle Mustafa Bey, ülkemizin bugüne kadar aşağılık kompleksi yaşayan kim insanlarının artık kendisine gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede çok kıymetli insanlar var. Gerçekten kahraman diyebileceğimiz insanlarımız var. Yeni bir çağ geliyor. Dijital çağ diyebileceğimiz yeni bir çağ girmiş oluyoruz. Ne yazık ki. Madem böyle o zaman hep birlikte hazırlıklı olmalıyız. Ülkemiz bununla ilgili hazırlıklı yaptı mı? Evet yaptı. Ta 2019'da, 2019'un Nisan'ında Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu bir yönerge var. Evet, ulusal pandemiyle ilgili, salgınlarla ilgili bir kararnamesi var. Hem merkezi hükümette hem de TASFA'da yani valiliklerde gizli hazırlıklar yapılmış. Buna ilaveten şunu da ki devletimiz üzerine çalışıyor. Ben de acizane görüşlerimle katkıda bulunmak istedim. Hem devletime hem milletime katkıda bulunmak istedim. Bunlarla ilgili birkaç maddeyi özellikle vurguluyorum. Nedir onlar? İşte ilaç, aşı, eğitim, bilişim, gıda, su ve savunma. Bunlar çok önemli. Bir devletin bugün için ve yarına doğru var olabilmesi için bu kavramları çok önemsiyorum. Bizim mutlak surette kendi ilacımızı ve aşımızı geliştirmemiz gerekiyor ki mutlulukla ve gururla ifade etmeliyim ki özellikle ilgili bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlarımız 7 ayrı gruplar halinde bunun üzerinde çalışıyorlar ve güzel haberler de almaya başladığını söyleyebiliriz.
Evet.
İkinci konu Mustafa Bey, biliyorsunuz tarım ve gıda zinciri çok önemli. Su biraz önce bahsettiğimiz gibi su çok önemli. Çağımızda bu özellikle dijital çağda gıda çok önemli olacak. Bugün de önemli, yarın daha da önemli artacak. Bu amaçla kendi milli tohumlarımızla ve milli o tohumları geliştirerek, kendimiz geliştirerek, çünkü bunların DNA'sıyla oynanıyor, hormonlar, hormonal ürünler piyasaya konuyor ve bu insan sağlığını bir zamanda zarar veriyor. Bunu alan uzmanları benden kuşkusuz daha iyi bilirler.
Evet.
Ama milli tarımımızı, gıda zincirimizi ve suyumuzu mutlak surette kontrol altına alıp özel politika oluşturmamız gerekiyor. gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu eğitim konusu. Eğitim konusu çok önemsiyorum. Hani bizim bakanlığımızın adı da Milli Eğitim Bakanlığı. Kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı. Ama şunu da çok kıymetli, özellikle fedakar Milli Eğitim Bakanımıza arz etmek isterim bizim aracılığımızla. Onu alkışlıyorum. Ekibini alkışlıyorum. TRT'yi de alkışlıyorum ki beraber harika işler yapıyorlar. Çok kısa sürede olmasına rağmen çocuklarımızı eğitimsiz bırakmıyorlar. Bu eğitimlerde ısrarla ve önemli istirhamım şudur. Bizim kendi kadim geleneğimizi öğretmemiz gerekiyor. Kendi tarihimize hakim olması gerekiyor çocuklarımızın. Zira bunu bilmeyince sanki bilim burada hiç üretilmedi. Biz hiçbir işe yaramazmışız gibi bir algı oluşuyor. Ve çocuklarımızın böyle yetişmesi geleceğe dair ciddi endişe oluşturuyor. Bir an önce bundan kurtulmamız gerektiğini, nesli daha iyi yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyor ve inanıyorum. Bir diğer konu, Mustafa Bey, üretimin önündeki engeller kaldırılıyor ve ben de buna vurgu yapmaya çalıştım. Bunu daha hassas bir şekilde istihdamın arttırılması, üreten kahraman iş alanlarının ve kahraman çalışanların desteklenmesi, onların korunması, kullanılması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Profesör Doktor Nazif Gürdanoğlu şöyle diyor. Sinan gibi üretip Yunus gibi tüketmeliyiz diyor. Ben aslında buna vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani biz şu anda ürettiğimizden daha çok ne yazık ki tüketiyoruz. Bu alışkanlıklarımızı yavaş yavaş artık ne olur terk edelim. Yani bu salgın aslında bazı hayırlara da yol açabilir diye düşünüyorum. Bir diğer konumuz da var. İzniniz olursa bilişim, hani diyoruz ya dijital çağa giriyoruz. Bilgi aslında bu amaçla bizim tüm kullandığımız internet tabanlı uygulamalar ne yazık ki bize ait olmayan uygulamalar. Kimisi Amerika merkezli, kimi Çin merkezli, kimi Rusya merkezli gibi. Bizim milli bilişim ve yazılım politikamızın acilen devreye girmesi ve bütün verilerimizin, datalarımızın kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili devletimizin bir çalışma yaptığını biliyorum. Ama bu çalışmanın daha kapsamlı ve daha hızlı olmasını ben arzu ediyorum. Çünkü bu çok önemli. Bilgimiz, bütün kaynaklarımız koruma altına alınması gerekir diye düşünüyorum. Tabii biz yine değer olarak bahsettik. Yani insanımız, her şeyin başta ne var? İnsan var. İnsanımızı daha iyi yetiştirmeli ve daha iyi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de çok kıymetli ve onu da alkışlayalım. Aracılığınızla onu alkışladığımızı, sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi ifade ettiğimiz Sağlık Bakanlığı Sayın Fahrettin Koca. Gerçekten yürekten alkışlıyorum onu. Sayın Koca bir konuşmasında şunu söyledi. Bu bir halk sağlığı savaşıdır dedi. Evet, bir halk sağlığı savaşıdır. Ama ben bu ifadeyi şöyle izninizle değiştirmek istedim. Bu bir ikinci kurtuluş savaşıdır demek istiyorum. Çünkü bu sadece sağlığı ilgilendiren bir boyutu olmayacak. Bu alanın, bu yaşamın bütün alanlarını ilgilendiren bir boyutu var. Ekonomi ilgilendiriyor, gıda ilgilendiriyor, dijital verileri ilgilendiriyor, savunma ilgilendiriyor. Kuşkusuz her alanı ilgilendiriyor. Bu amaçla ben buna ikinci bir yazma ikinci kurtuluş savaşı diyerek ilgi çekmek istedim. Yani bu sorunların önemli olduğunu, dolayısıyla bununla birlikte önemli sorunlarla karşılaşabileceğimizi dikkat çekmek istedim. Evet. Ama şunu özellikle ifade etmeliyim ki ülkemizdeki çok kıymetli birçok insan, meslek örgütü, sendikalar, dernekler, vakıflar, kişiler, yaşlılar, gençler, çocuklar, hemen hemen herkes canhıraş bir şekilde çalışıyor. Tabii ki bunların başında gelen sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, belediye çalışanları, Kızılay, AFAD gibi pek çok kahraman. Özel sektörde bu koronavirüs salgınına rağmen üreten kahramanlarımız var bizim. Onları sizin aracılığınızla onlara birer kahraman gözüyle baktığını özellikle ifade etmek istiyorum.
Evet.
Onları yürekten alkışlıyorum.
Çok teşekkürler.
Ekmeği için çalışıyor ama aynı zamanda ülkesi için de üretiyor. Bu yönüyle baktığımız zaman her biri birer kahraman.
Evet. İsmail Bey, az önce yerli ve milli üretimin öneminden ve gerekliliğinden bahsettiniz. Yerli tohum üretimi çok uzun zamandan beri yapılıyor. Bunlara şahitlik ediyoruz. Ve son zamanlarda sınır dışına yaptığımız harekatlarda İHA'lar ve SİHA'lar kullanılıyor. Ve bunlarda kullanılan programlar da yerli ve milli. Burada bu programı üretenlere çok teşekkür ediyoruz. Ülkenin kalkınması için çok önemli bu konular. Aynı zamanda yeni bir haber de var. Ankara'nın 3 üniversitesinden de ortak aşı çalışması geldi. Koronavirüs aşısının geliştirilmesi için ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinin akademisyenleri ortak bir çalışma yürütüyor. Bu da yerlilik ve millilik için bizim için çok büyük önem arz ediyor.
İşte bunlar bizim gurur duyduğumuz söylemler.
Evet.
Mustafa Bey, biz gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin birer mensubu olmaktan ben kendi adıma onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Gerçekten
evet.
Ülkemiz her zaman olduğu gibi, her zor zamanda olduğu gibi yine kenetleniyor. Birlik beraberlik içerisinde mühendislerimiz birleşiyor. Birçok Aselsan gibi, Bayraktar gibi, Arçelik gibi kurumların bir araya gelmesiyle solunum cihazı ürettiğini gururla ve mutlulukla izliyorum.
Evet.
İşte bunu arzuladığım şey bu. Ama burada bazen şöyle bir sorunla da karşılaşabiliyoruz Mustafa Bey. Ben bir yazımda belirtmiştim. Yani infodemi, yani bilgi kirliliği. Bu kadar güzel şeyler oluyor. Evet, ülkemizde gurur duyuyoruz. Yaş almışlarımız koruma altında. Ülkemiz her türlü tedbiri alıyor. Çalışanlarımıza yönelik tedbirleri alıyor. İşverenlerimize yönelik tedbirleri alıyor. Yoksulluk içerisinde olan insanlara yönelik tedbirleri alıyor ki bugün yeni bir haber okudum. Sadece İstanbul'da 1 milyon 150 bin paket yardım hazırlandığını ve dağıtılmaya başlandığını Sayın İstanbul Valimiz açıklıyor. Ben bundan mutluluk duydum. Dolayısıyla hazırladığım şey şuydu. Ülkemizde bu özellikle zor zamanlarda hiç kimse aç ve açıkta kalmamalı ki devletimizle tekrar gurur duyalım. Bununla ilgili tüm tedbirleri alıyor ve bunu mutlulukla duyuyoruz.
Evet.
Bazen de şöyle bir durum oluyor. Bilgi kirliliği, yani infodemi dediğimiz bilgi kirliliği oluyor Mustafa Bey. İşte birisi bir şey üretiyor, bilerek ya da bilmeyerek. O bilgiyi binlerce, milyonlarca insana yayıyor. Bu çok tehlikeli. Özellikle aracılığımızda ben çok kıymetli vatandaşlarımızı, insanlarımızı, güzel insanları bu konuda özellikle uyarmak isterim izniniz olursa.
Evet, teşekkürler.
Bu haberlere bakarken şuna özellikle dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu okuduğumuz yazının kaynağı nerede? Yani kim, doğru bir kaynak mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tarihi ne zaman, içeriği nedir? Bu resmi bir açıklama mı? Ya da bir kişinin şahsi bir görüşü mü? Kuşkusuz resmi açıklamalara dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz ve özellikle buna dikkat etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Emin olmadığımız hiçbir bilgi kimsenin paylaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta özellikle şunu da söylemeliyim ki Mustafa Bey, doğru olsa bile bir bilgi bir bireyi ya da topluma zarar veriyor ise, kaosa, krize yol açıyor ise, kesinlikle doğru olsa bile bu bilgiyi de paylaşmamak gerekiyor. Bu bilince mutlak surette hep birlikte ulaşmalıyız diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler.
Selam ve saygılarımı sunuyorum. Ülkeme, milletimin her insanına, her kahramanı kutluyorum. Sağlıcakla kalın efendim.
Sağolunuz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı İsmail Akgün telefon attığımızdaydı. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Delisin deli, can bedenden hiç kovulur mu? Yaz baharın güz olunca, gönlüne hüznün dolunca, sen de bensiz el ocağında anlayacaksın. Yaz baharın güz olunca, günlerin hesap sorunca, sen de bensiz el ocağında ağlayacaksın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Şervan Gökhan telefon attığımızda. Şervan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
Bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu son zamanlarda fedakarca çalışıyorsunuz. Siz sağlık çalışanlarına her zaman biz minnettarız ama bugünlerde daha bir fedakarlık gösteriyorsunuz. Size ve tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.
Bizler de gösterdiğiniz bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten sağlık çalışanları bu süreçte çok fedakarca ve canfiberani bir şekilde çalışıyorlar. Evlerinden uzakta, çocuklarından uzakta çalışıyorlar. Sürekli bir kaygı ve anksiyete durumu var. Ancak bu mesleğin de doğasında zaten bu var. Ve biz bu mesleğe girerken bunu bilerek girdik. Ve bundan da hiçbir sağlık çalışanının gocunduğunu, geri durduğunu düşünmüyorum. Hepsine bizler de, ben de bir sağlık çalışanı olarak bütün mesai arkadaşlarıma minnet duyuyorum.
Evet. Salgın dünyayı kuşattı diyebiliriz. Dünyadaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaklaşık bir saat kadar önce John Hopkins'in sitesinden baktığım zaman 1 milyon 400 bini aştığını gördüm. Tanı konulmuş vakanın. Bakın burada özellikle tanı konulmuş. Çünkü bunlar test yapılmış ve testlerinde korona pozitif saptanan hastalar, kişiler. Dolayısıyla bir de tanı konulamamış, test yapılamamış vakalar var. Yine ölüm sayısının 80 binleri aştığını, 82 bin civarında bir ölüm sayısı olduğunu gördük. Tabii bu vakaları, bu rakamları biz Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkeler bildiriyor. Ancak bildiremeyen ülkeler de var. Sağlık sistemleri, sağlık altyapıları, bilgi işlem sistemleri çok iyi olmayan ülkeler var. Örneğin Hindistan'dan ben çok sağlıklı rakamlar geldiğini, Pakistan'dan ve yine o kuşaktan geldiğini, Afrika'dan geldiğini şu an göremiyoruz. Yine Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'den rakamlar gidiyor. Ve biz bu rakamlar üzerinden bu yorumları ve analizleri yapabiliyoruz. Dünyanın geri kalan bölgesinden de rakamlar geldiği zaman çok daha sağlıklı analiz yapılabileceğini düşünüyorum. Ülkelerin bu salgınla mücadele yöntemleri de çok farklı. Medyada da görüyoruz, sosyal medyada da, televizyonlarda da görüyoruz. Sürekli ülkeler birbirleriyle karşılaştırılıyor. Ancak bu karşılaştırmanın bir yere kadar doğru olabileceğini, bir yerden sonra bu karşılaştırmaların çok sağlıklı olamayabileceğini, çünkü her ülkenin kendine ait dinamikleri var. Her ülkenin sağlık sistemleri farklı ve bu olaya yaklaşım farklı. Bakın İngiltere'de bir sürü bağışıklama sistemi, önce sürü bağışıklama yöntemini kullanmaya kalktılar. Fakat daha sonra yapılan simülasyonlarla bunun aslında çok fazla can kaybına yol açacağı şeklinde bir öngörü ortaya çıkınca bundan vazgeçtiler. Ama sürü bağışıklığına devam eden ülkeler yok mu? Var. Mesela İsveç bunun bir örneği. Hollanda yine bunun bir örneği olarak ele alınabilir. Yine orada da kontrollü karantinalar, kontrollü, çok özür diliyorum karantina dedim, kontrollü yasaklar mevcut. İşte okullar kapatıldı ama AVM'ler açık, insanlar sadece sosyal izolasyonlarını koruyorlar. Ona bakarsanız İskandinav ülkelerinden Norveç, Danimarka ve Finlandiya çok daha farklı, çok daha sıkı önlemlerle girdiler bu işe. Muhtemelen biz önümüzdeki haftalarda bu sistemlerin hangisinin daha faydalı olduğunu rakamlarla görebileceğiz diye düşünüyorum. Bizim ülkemize gelince açıkçası virüsün bize bizde ilk tanısının 11 Mart'ta, ilk vakamız 11 Mart'taydı. 11 Mart'tan bugüne bir daha erken olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımız da iki önceki basın toplantısında daha salgının başında olduğumuzu ifade etti. Dolayısıyla sosyal izolasyon kurallarına uyum tabii ki çok önemli. Alınan kararların doğru olması ve bu kararların doğru zamanda alınması çok önemli ve insanların da bu kararlara uygun şekilde hareket etmesi çok önemli. Maalesef şu an elimizdeki en iyi silah sosyal izolasyon. Evet, bir takım hani tedavi protokolleri var ama bu tedavi protokolleri direkt virüse yönelik değil. Bizde son 4 gündür bir ölüm rakamları çok artış göstermedi. Bu aslında hani Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre yorumlayabiliyoruz. Bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de bizdeki gidişatı öngörebilmemiz için önümüzdeki 1-2 haftayı görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet. Bugün itibariyle can kaybımız 725. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
Bu rakamlar her gün tabii ki her akşam saat 19 civarında, açık söyleyeyim, bende bir kaç çarpıntısı başlıyor. Şöyle bir heyecan, acaba kaç olacak? Evet. Hep rakam olarak görüyoruz ama bu rakamların arkasında ciddi trajediler var. Ciddi insani dramlar var. Yani bunların her biri bir can. Dolayısıyla sadece bu açıdan bakmamak gerekiyor. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığı'nda tekrar bir karar aldık. Bir toplum bilimleri kurulu oluşturdu. Bu işin tıbbi yönünden ziyade yanında toplum bilimleri kurulunun kurulmuş olması da ayrıca sevindirici bizim ülkemiz için. Bu rakamların ben önümüzdeki dönemde test sayısının artması ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının artması vesilesiyle artabileceğini düşünüyorum. Yani ümit ediyoruz ki artmasın ama maalesef bu bir gerçek. Bu gerçekle Türkiye'de bütün dünya gibi karşılaşmaya başladı. Biz de bunu yaşayacağız. Bundan kaçış yok. Mesele bunu ne kadar zamana yayıp pik seviyesine pik seviyesine ulaştıktan sonra oradan hızlıca bir plato çizip aşağı doğru inmek. Bu da açıkçası tekrar söylüyorum kurallara uymak da olacak. Bunun dışında şu an için elimizde sihirli bir değnek yok maalesef.
Evet. Bir de sosyal medyada bu vaka sayılarını iyi ya da kötü, olumsuz, kötü kullananlar var. İnsan sağlığını, toplum sağlığını, psikolojisini de kötü etkiliyor tabii ki bu. İnsanlar evhama kapılıyor.
Değil mi? Şimdi bu korona hadisesi, bu pandemi yanında bir de infodemik bir durum getirdi. Nedir infodemi? Bilgi, çok fazla bilgi akışı. Bu bilgiler doğru olabildiği kadar yanlış da olabiliyor. Aynı zamanda çarpıtılmış da olabiliyor. Maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler de çok hızlı yayılabiliyor. Dolayısıyla insanların bu bilgileri bir akıl süzgecinden de geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Koronavirüsten sonra büyük bir ihtimalle biz psikososyal travmalarla, post travmatik stres bozukluklarıyla da çok uğraşacağız. Çünkü toplumda yani sadece bizim toplumumuza değil, tüm dünyada bir korku ve panik hali var. Evet, korku normal, korku yaşamak da gerekiyor. Çünkü korkmazsak önlem alamayız ama bunu panik haline getirip çok daha obsesif boyutlara getirmiş olan insanlarımız var maalesef. Hani bunu suçlama babında söylemiyorum. Her kişi farklıdır. Yani her kişinin psikolojisi aynı oranda stabil değildir. Dolayısıyla burada şunu yapabilir insanlar. Evde izole bir şekilde otururken tabii ki sosyal medyayla, televizyonla, kitle iletişim araçlarıyla çok daha açıkçası kitle iletişim araçlarına maruz kalıyorlar ve bunlarla çok daha fazla vakit geçirebiliyorlar. Burada biraz daha sosyal medyada da mesafe ve izolasyon uygulamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle bir televizyon, radyo çıkan uzmanlar bir yere kadar zaten belirli doğruları söylüyorlar. Ancak sosyal medyada bunun açıkçası ucu bucağı yok. Ve biz bu süreci atlattıktan sonra zannediyorum ki ülkemizde psikologlarımıza, psikiyatristlerimize de bir miktar iş düşeceğini düşünüyorum. Yani burada yapılması gereken Sağlık Bakanlığı şu an tek otorite ve yetkili kurum. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların dışında buna çok fazla itibar edilmemesi. Evet, dolaşan birçok komplo teorisi var. Herkes bir şeyler söylüyor. Fakat açıkçası hani şu an bir otoritenin, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, her gün şeffaf bir şekilde çıkıp açıkladığı bu rakamlara, herkesin rakamlara ve kurallara uygun şekilde davranması gerektiğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla itibar etmemek gerektiğini söylemek istiyorum. Eğer sosyal medyadan veya başka mecralardan vatandaşlarımız bir takım yerleri takip edeceklerse de bunları güvenilir meslek örgütlerinden, uzmanlık derneklerinin ana sayfalarından veya işte uluslararası sağlık örgütlerinden, kabul edilmiş, akreditasyonu kabul edilmiş örgütlerinden veya işte bu konuyla ilgilenen akademik çevrelerden takip etmelerini açıkçası ben tavsiye ediyorum.
Evet, haberi güvenilir kaynaklardan almak lazım.
Kesinlikle.
Siz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanısınız. Hastanelerde ne tür önlemler alıyorsunuz?
Hastanelerde şimdi biz tabii Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışıyoruz. Hastanelerin kendilerine ait fiziki imkanları birbirinden farklı, bildiğiniz üzere. Biz bir şehir hastanesinde çalışıyoruz ve şu an şehir hastanesinin açıkçası fiziksel imkanlarının avantajını biz yaşıyoruz. Ancak bunun dışında hani acil servisleri daha bizim kadar fiziksel şartları oluşturamamış acil servislerimiz olduğunu da biliyoruz ama Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun önerdiği tavsiyeler doğrultusunda oluşturduğu algoritmalar var. Nedir bu algoritmalar? Nasıl çalışılacağı, işte maske kullanımından tutun hastanın nasıl karşılanacağına kadar bütün hepsi belirlenmiş durumda. Şu an itibariyle genel olarak hastanelerin acil servislerinde direkt COVID hastalarını karşılayacak bir ön triyaj. Yani bizim daha önce hastaları seçtiğimiz, belirli bölgelere gönderdiğimiz bir sistem. Bunu biraz daha öne aldık biz. Duyduğum kadarıyla birçok hastane de bunu yapmış. Bunun dışında COVID poliklinikleri, yani korona şüpheli hastaları ayrı tarafa, ayrı yerlerde muayene edip tanıları ve tedavileri, testleri yapılıyor. Tanı süreçleri devam ettiriliyor. Bu da çok doğru. Şimdi bakın, Almanya'da mesela sıfır temas ilkesi uyguluyorlar. Hayat devam ediyor. Normal hastalarımız da gelmeye başlıyor. Devam ediyor. Dolayısıyla normal gelen hastalarla COVID şüphesiyle gelen hastalarımızı sıfır temas ettirmek zorundayız. Ve biz bu hastalarımızı açıkçası çok fazla acil servisin içinde belirlediğimiz belirli alanların dışına çıkarmıyoruz. Çünkü bizim diğer hastalar üzerinde de yükümlülüğümüz var. Hastaları bulundukları alanda konsültasyonlarını yapıyoruz. Diğer bölümlerle görüşüp yatması gerekiyorsa yatması, evde izolasyonu gerekiyorsa evde izolasyonunu tedaviyle öneriyoruz. Dolayısıyla acil servislerde böyle bir uygulamamız var. Hani vatandaşlarımıza söylemek istediğim şey de şu: bu dönemde acil servisleri ve hastaneleri çok gereksiz kullanmamalarını kendilerine rica ediyoruz, ama bu gereksiz kullanma da nedir şimdi diyeceksiniz. İşte amcamızın 3 aydan beri var olan bir omuzunda ağrı veya kolunda ağrı. Bunun için acil servisleri değil de ilgili polikliniğe ve aile hekimine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Ama bu süreçte yine insanlar, vatandaşlarımızda yeni başlayan bir takım şikayetleri varsa, kendilerini acil hissediyorlarsa, burada da korona kaparım diye hastanelere gelmemezlik etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü bu şekilde vakalarımız olmaya başladı. İşte örneğin hastamız hipertansiyon hastası, kalp yetmezliği hastası, birkaç gün daha idare ederim, gitmeyeyim şeklinde 3. 4. günden sonra bize çok daha ağır bir tabloda gelebiliyor. Dolayısıyla her insan kendini daha iyi bilir. Her insan kendisinin acil olup olmayacağını, başlayan bulgularının, semptomlarının ne olup olmayacağını bilir. Dolayısıyla bu konuda hiç çekinmesinler. Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattından tutun da kendi aile hekimlerine ulaşabilirler. Kendi sağlık ocak aile hekimliğindeki hemşirelerine ulaşabilirler. Veya bizlere bir şekilde ulaşmalarını tavsiye ediyorum.
Sizler genç yaştaki vakalarla da karşılaşıyorsunuzdur. Yoğun bakım tedavisi bu süreçte nasıl işliyor?
Evet, şimdi aslında burada bir iletişim kazası da var, hatası da var. Tüm dünya genelinde bu hastalık ilk çıktığında 60 yaş, 65 yaş üzeri bir hastalık olarak nitelendirilip genç hastalarda çok fazla bir şey olmadığı,
evet,
gençlerde olmadığı şeklinde bir iletişim hatası olduğunu ben düşünüyorum bunun. Bu da açıkçası tedbirsizliğe yol açtı. Fakat biz şimdi görüyoruz ki bu vakalar aslında var. 50 yaş altı ve hastaneye yatış oranı yine yüksek olan, tabii ki 60 yaş üstü hastalar kadar olmasa da yine bu hastaların 5/4 kadarını oluşturuyor. İşte Amerika'da CDC'den son yayınladığı bir rapor vardı, 4000 hasta hastaneye yatanlar içinde. Buradaki oranın 50 yaş 20 ve 49 yaş arası vakaların yanlış hatırlamıyorsam 1/4 kadarının da yatış gerektiren hastaların bu hastalar olduğu. Tabii bunların altında hani ek hastalıkları var mı, yan hastalıkları var mı, onları bilemiyoruz, ama bu hastalık açıkçası sadece bir yaşlı hastalığı değil, belirli bir yaş üzeri hastalığı değil, herkes geçirebilir bunu. Yoğun bakım tedavileri açıkçası zorlu gidiyor, çünkü bu hastalar yoğun bakımda ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Sağlık Bakanımızın da geçen gün açıkladığı gibi yurt dışından getirilen bir ilaçla bu tedaviye başlanıyor. Daha önce entübe hastalarda başlanıyordu, ama şu an yoğun bakım sürecine alınan bütün hastalarda bu tedavi sürecine bu yurt dışından getirilen ilaçla başlandı. Ama tabii ki bunlar sadece ilaçla değil, kişinin altta yatan hastalığından tutun bağışıklık sistemine kadar birçok faktörden kaynaklanıyor hastanın gidişatı. Dolayısıyla öncelikle hastalarımızdan veya vatandaşlarımızdan istediğimiz kendilerini korumaları. Çünkü yoğun bakım süreçleri bayağı zorlu ve sorunlu geçmeye başladı açıkçası.
Evet. Şervan Bey, hasta iyileşti, taburcu edildi. Peki bu hastanın hala taşıyıcı olma riski var mıdır?
Bu konuda açıkçası çok fazla elimizde veri yok. Yani dünyada da şimdi bildiğiniz üzere bu çok yeni bir vaka ve bilimsel çalışmalar gelmeye başladı. Fakat bu bilimsel çalışmalar belirli merkezlerden geliyor. Şimdi Çin tabii burada bilimsel çalışmalarını dünyayla paylaşmaya başladı. İtalya'dan, Amerika'dan gitmeye başladı. Bizde de yavaş yavaş çalışmaların yapıldığını duyuyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların sonucunda belirli birkaç ay sonra belki bu sorunun cevabını verebiliriz. Yani bağışıklık oluşuyor mu? Ne kadar sürede oluşuyor? Ne kadar kalıyor? Bunun için çok net veriler yok. Sadece Güney Kore'den bir hastanın tekrar iyileştikten sonra kalktığı yönünde, ama bu tek olgu bizim için çok anlamlı değil. Dolayısıyla olan hastalarda bile bir 14 günlük süreç beklenmesi, 14 günlük süreçten sonra net bir şey söylenmesi doğru olur. Hani bu sorduğunuz sorunun cevabı açıkçası şu an için verilebilecek bir net bir cevap yok buna.
Daha fazla verilerin gelmesi lazım ki kesinlikle belirlenebilsin diyorsunuz.
Tabii.
Peki bu hastalık gençlerle yaşlılar hakkında belirtileri aynı mı?
Genel olarak belirtiler aynı. En fazla görülen belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde. Ancak altta yatan hastalığına bağlı olarak, örneğin altta yatan bir ciddi kalp yetmezliği olan bir hastamızda bu nefes darlığının şiddeti çok daha fazla olacaktır. Bunun yanında yine bir takım semptomlar olduğu ifade ediliyor. Geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda açıklama yapma gereği hissetti. Harvard'ın bir mesajı oldu. Örneğin koku kaybı kişide hastalığın başlangıç çevrelerinde veya tat kaybı olabileceği. Yine düşük oranda da olsa bazı hastalarda ciddi halsizlik ve yorgunlukla grip benzeri semptomlarla başlıyor. Zaten bu hastalık gribe çok benziyor. Bu semptomlarla gelebileceği. Yine ishalle prezente olabileceği, hastaneye gelebileceği, ama genellikle bu nadir görülen durumlar ilk söylediğimiz ilk üç şeyle beraber görülüyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığıyla. Fakat aslında burada dikkati çekmek istediğim noktalardan biri de sadece bu semptomlar değil. Bu hastalık toplumda asemptomatik bir şekilde, yani hiçbir semptomunuz olmadan da geçirebiliyorsunuz. Zaten toplumun beklenen %70-80'inin bir semptomu olmadan veya çok hafif semptomlarla bunu geçireceği, çok hafif bir boğaz ağrısı olabileceği, çok hafif bir öksürüğün olabileceği ve çok kısa sürebileceği şeklinde. Zaten sorun da aslında burada. Bu asemptomatik bireyler aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk açıkladığı, ilk günlerde açıkladığı ve Çin'in verilerine bakarak açıkladığı bir açıklama vardı. Asemptomatik bireylerden çok fazla yayılımın olmadı. Ama şimdi gelen yazılarda ve yayınlarda bunu görüyoruz ki asemptomatik bireyler de bunu bulaştırıyor. Zaten maske önerilmesinin de nedeni bu. Yani biz hep semptomu olanlardan şey yapıyoruz, konuşuyoruz, ama asemptomatik bireylerin, yani semptomu olmayanların, bulgusu olmayanların bulaştırıcılık oranları da var. Bunun için zaten biz sürekli sosyal izolasyon, evde kalınması ve mesafe konulmasını söylüyoruz. Asıl bizim korkmamız gereken tanı konulmuş hasta değil, tanısı bırakılmamış ve diğer insanlarla teması devam eden hastalar.
Evet. Hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcılar da az da olsa başkalarına virüsü bulaştırabiliyor dediniz.
Yani az da olsa değil. Gelen veriler aslında bunun az olmadığını. Tabii bunun da bulaştırıcılık oranının olduğunu bize gösteriyor. Yani yapılan ciddi şeyler var, çalışmalar ve makaleler var bu konuda, ama dediğim gibi daha bunlar halen çok yeni. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içinde çok çok daha net bir biçimde konuşulabileceğini düşünüyorum ben.
En çok merak edilen soru belki de salgın ne zaman biter? Sizin bir öngörünüz var mı bu konuda?
Genel olarak bilim kurulundaki hocalarımız da bu salgının 2-3 ay içinde bir plato çizeceğini ifade ediyor. Bu konuda aslında ne zaman biter sorusunun cevabı kimsede yok. Hani işte sıcak iklimlerde havalar sıcak olunca daha şey olacak, ama şimdi Avustralya'da ve Güney Yarımküre'de de görüldüğünü biliyoruz. Ben öngörümü söylemeden önce şöyle söyleyeyim. Modelleme yapılabilir bununla ilgili. Bununla ilgili modellemeler de yapılmış, işte yapan üniversitelerde var. Açıkçası sıcak havayla azalacağına dair bir öngörü var, ama bunu ümit ediyoruz. Fakat önümüzde birkaç tane örnek var. Singapur, Hong Kong, Güney Kore ve Çin örnekleri var. Tabii ki Çin'in verdiği rakamlara şerh düşmek istiyorum, eğer doğruysa. Bu örneklerde plato düzeyinin ortalama 70-75 gün kadar, işte Çin'de şimdi Wuhan'da karantina 76. günde herhalde gevşetilmeye başlandı. Yaklaşık 2-2,5 aylık gibi bir süreçte bunun plato seviyesine geldiği ve yavaş yavaş bağışıklamanın olmasıyla beraber kontrol altına alındığı ifade ediliyor. Ben de ilk vakamızın 11 Mart olduğunu göz önüne alırsak, eğer kurallara çok iyi uyarsak, bu sürecin Nisan başından sayıp 2-2,5 aylık süreçte belirli bir plato düzeyine gelebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Ama bakın, burada şunu söylüyorum, kurallara uyulması kaydıyla sıkı kurallar kurallar alınması, sıkı kararlar verilmesi kaydıyla bunu söylüyorum. Burada il pandemi kurullarına çok şey düşüyor. Açıkçası bazı yerlerde bölgesel saat uygulamasına geçilebilir, karantina uygulamasına geçilebilir bazı yerlerde ve yine konuştuğumuz kadarıyla arkadaşlarımızla özellikle Anadolu'da halen bu işin ciddiyetinin farkına bir takım yerlerde varılmadığını, toplu şekilde yaşama devam edildiği haberlerini alıyoruz. Ben sadece İstanbul'a dikkati çekmek istemiyorum. Hani Ankara bu konuda biraz daha disiplinli gidiyor. Sonuçta Ankara bir kamu şehri ve kamu disiplini olan bir şehir. Ancak yine burada da hayat bir takım yerlerde devam etmek zorunda. Sen hep İstanbul'a dikkat çekiyoruz ama bizim yine bir Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya, Anadolu'daki şehirlere de dikkati çekmek istiyorum. Çünkü onların bir 2 ila 3 hafta geriden takip ettiğini ben açıkçası düşünüyorum.
Evet.
Büyük şehirleri.
Sayın Gökhan, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum size. Mustafa Bey. İyi yayınlar.
Sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.